Ayrım 4.
Oysaki gerçek bu değildir. Zira Hatice babasının ölümü üzerine ticarete başlamamıştır. Çok daha önceden beri ticaretle meşgul olmuştur. İbn İshak ve İbn Hişam ya da Taberi gibi en sağlam kaynakların bildirdiğine göre Hatice, Kureyş kadınları arasında nesep bakımından üstün, şeref ve servet bakımından yüksek, akıl ve idrakle iş gören zeki bir kadındı. Ticaretle uğraşırdı, başkalarına mal ve para vererek ticaret eder, onlara kârdan belli bir pay ayırarak kârları paylaşırdı. Kureyş kavminden her erkeğin onda gözü vardı. Dul kaldığı andan itibaren her erkek onunla evlenmek için can atar, maksadına erişmek için paralar harcarlardı. Fakat o gönlüne yakın birini bulamadığı için hiç kimseye kulak asmazdı. Fakat Muhammed'in güvenilir bir kimse olduğunu işitince ona adamlarını göndererek Şam'a gidip alışverişte bulunmak üzere para ve mal vereceğini ve kölesi Meysere'yi de kendisine yardımcı katacağını bildirdi. Muhammed onun bu teklifini kabul etti. Hatice'den mal alarak ve yanında Meysere'de olduğu halde Şam'a gitti. Malları satıp paraları topladıktan sonra Mekke'ye döndü. Getirdiği malları Hatice'ye teslim etti. Hatice bu malları bir kat fazla fiyata sattı ve kârı paylaştı. Hatice Meysere'den bilgi istediğinde Meysere kendisine Şam'da bir rahibin Muhammed hakkında bu zat bir peygamberdir dediğini ve yolda gelirken iki meleğin Muhammed'i gölgelediğini söyledi. Bunun üzerine Hatice adam göndererek kendisiyle evlenmek istediğini Muhammed'e bildirdi. Muhammed bunu amcalarına açıkladı ve amcası Hamza bin Abdülmuttalip Hatice'nin babasının katına giderek ondan Muhammed için Hatice'ye talip oldu. Böylece Muhammed Hatice ile evlendi. Vakidi'nin anlatışına göre Hatice'nin Muhammed ile evlenmesi şöyle olmuştur. Hatice Muhammed'e aracı göndererek ona evlenme teklifinde bulunur. Bu arada kendi babasına bolca şarap içirterek onu sarhoş kılar ve sonra Muhammed'e amcasıyla birlikte gelmesini ister. İstediği gibi olur. Muhammed amcasıyla birlikte Hatice'nin babası Huvayilid'den kızına talip olduğunu ve onu Muhammed'le evlendirmesini söyler. O da dinleni yapar ve kızını Muhammed'e verir. İslam öncesi dönemde Arap kadınının kendi başına ticaretle uğraşabilecek ya da erkeğe evlenme teklif edebilecek kadar açık fikirli olduğunu kanıtlayan bu örneğe benzer daha niceleri burada sıralamak mümkündür. Kitabul Agani'de adı geçen Selma bint Amr, ki sadece şiirleriyle değil fakat güzelliğiyle de ün salmış bir kadındı, pek çok talipleri bulunmasına rağmen kendi kafasına ve gönle uygun birini bulana kadar evlenmeme kararında olduğundan sayısız taliplerini reddetmekle tanınmıştı. Evlenirken de evlilik boyunca özgürlüğüne sahip kalacağına ve dilediği an kocasını boşayacağına dair şart koşmuştu. Yine aynı şekilde kadın şairlerden Bint Amrul Harise bin el-Şarit ki üç kocaya varmış ve kocalarının hepsini de kendi seçmiş ve boşama şartıyla evlenmişti. Zikredilebilecek bir başka örnektir. Muhammed'in dayısı Abdülmuttalip, B. Haşim'in annesi Selma binti Amr, bu konuda verilecek nice örneklerden bir diğeridir ki, cahiliye döneminde Arap kadınının özgürlüğünü temsil eder. En sağlam Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki Selma, öylesine şahsiyetine ve özgürlüğüne sahip bir kadındı ki, evleneceği zaman kendi işlerinin kontrolünü kendi elinde tutacağına ve dilediği zaman kocasını boşayacağına dair şartı evlilik akdinin şartı kılardı. Hemen hatırlatalım ki İslam'dan sonra Arap kadını kocasını seçme hakkını yitirmiştir. Aynı şekilde cahiliyede kocasını boşama hakkına sahip iken İslam'dan sonra bu hakkından da yoksun kalmıştır. Zira Muhammed muhtemelen kendi başına gelenlerden ders almış olarak boşanma hakkını sadece kocanın hakkı olarak yerleştirmiştir. Örneğin Hazrec'in kızı Leyla aramızdaki akdi boz diyerek onunla ilişkisini bozanlardan biridir. Öte yandan müta'a evlilik sistemi İslam'dan önce Arap kadınının özgürlüğünün bir başka örneğidir. Arap lügatlerine göre zevk evlenmesi anlamına gelen bir tür evliliktir ki belli bir süre boyunca birlikte yaşamak isteyen kadın ve erkek hiçbir özel merasime gerek görmeden aralarında yapacakları bir anlaşma ile evlenebilirlerdi. Evlilik akdi sırasında ne kadının babası ya da velisi ne de başkaca bir tanık hazır bulunurdu. Böylece iki tarafın serbest iradesiyle geçici bir evlilik kurulmuş olurdu. Her ne kadar bu evliliğin kadına verilen bir ücret karşılığında yapıldığı ve belli bir süre, örneğin 3 günlük bir süre, için geçerli olmak üzere akt olunduğu belirtilse de, gerek aktin serbest iradeye dayalı bulunması ve gerek sürenin taraflarca istendiği gibi uzatılabilmesi nedeniyle ortada kadın bakımından kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildi. Kadınların mütaa suretiyle nikah edilmesi usulüne Muhammed yıllar boyu ses çıkarmamıştır. Aksine izin verdiğini bazı hadisleriyle açıklamıştır. Hatta söylendiğine göre kendisi bile bundan yararlanmıştır. Ne var ki usulün devamına izin vermesinin nedeni, yine İslam kaynaklarının bildirmesine göre, kadın ihtiyacının şiddeti ve onların azlığı ve harp ve gaza gibi müstesna zamanlara ait bulunmasıdır. Yoksa kadının özgürlüğüne önem vermesinden değil. Bazı kaynaklar Hayber günü bu usulü yasakladığını ve Mekke'nin fethi seferinde yeniden serbest bıraktığını ve fakat veda haccında kesin olarak ortadan kaldırdığını bildirirler. Kaldırırken de pek muhtemel olarak müta usulünün kadında özgürlük duygusunu canlandıracağını düşünmüş olmalıdır. Söylemeye gerek yoktur ki, boşamayı sadece erkeklere ait bir hak olarak tanıdıktan sonra, geçici evlilik yolu ile kadına erkekten ayrılma fırsatını yaratmamak istediği düşünülebilir. Bununla beraber müta uygulamasını yasaklamadığını kabul edenler ve hatta Kur'an'a koyduğu bir ayet ile ücret karşılığı kadın alma olasılığını sağladığını söyleyenler de vardır. Şunu da eklemek gerekir ki, cahiliye döneminde Arap kadını sözünü geçiren ve erkeğini etkileyebilen haysiyetine düşkün bir varlıktı. Kocasını saydığı kadar kocası da karısını sayardı. Çocuklar baba otoritesine olduğu kadar ana otoritesine de bağlıydı. Kadın için erkekten kaçmak, kapanmak diye bir şey yoktu. Kendisini güzel yapmak ve kocasının hayranlığını kazanmak için süslenir, gözlerini kaşlarını boyar, takıp takıştırırdı. İslam öncesi dönemi kötü göstermek için başvurulan yalanlardan bir diğeri de eskiden Arapların kız çocukları öldürme geleneğini sürdürür oldukları ve bu geleneğin Muhammed tarafından kaldırıldığıdır. Oysaki gerçek böyle değildir. Çünkü kız çocukları öldürme geleneği Muhammed'in yaşadığı dönem itibariyle yaygın olmayıp pek nadir görülen şeylerdendi. Ve bu gelenek kız çocuklarını uğursuz görme alışkanlığından da doğmuş değildir. Öte yandan Muhammed bu geleneği kadına değer verme mülahazasıyla kaldırmış değildir. Şöyle ki, eski dönemlerde Araplarda tıpkı diğer bazı toplumlarda olduğu gibi yeni doğan çocukları öldürme geleneği diye kötü bir uygulama olmuştur. Bu geleneğin çeşitli nedenlerden doğduğu söylenir. Bir kere aşiretler arası savaşlar yüzünden erkek nüfusunun telefe uğraması ve kadın sayısının erkeğe nazaran fazla olması nedeniyle kız çocukları öldürmek gerekli görülmüştür denir. Böylece nüfus dengesi sağlanmak istenmiştir. Bundan başka bir de yoksulluk yüzünden kız çocukları beslemek bir sorun olmuş ve bu sorunu bu yoldan çözümlemek kolay görülmüştür. Nitekim Kur'an'da, "Yoksulluktan ötürü çocuklarınızı öldürmeyin." K6 Enam suresi ayet 151, K17 İsra suresi ayet 31 diye yazılıdır. Kur'an'da geçen çocuklarınız şeklindeki sözcük genel olarak kız çocukları anlamına alınmıştır. Fakat her ne olursa olsun şu muhakkaktır ki, kız çocuğunu öldürme geleneği dişiye karşı düşmanlık duygularından doğmuş değildir. Eski Araplar dişiyi aşağı görmez, aksine kutsal nitelikte görürlerdi. Örneğin Tanrı'nın meleklerini bile dişi olarak kabul ederlerdi. Nitekim Kur'an'da, doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adını takarlardı. K53 Necm Suresi ayet 21-27-28 diyerek cahiliye Araplarını yeren ayetler vardır. Tanrı'nın meleklerini dişi kabul edecek kadar kadını kutsallaştıran bir toplumun kadına düşmanlık duygusu ile kız çocuklarını öldürtmesi elbette ki düşünülemez. Öte yandan Muhammed'in yaşadığı dönemlerde bu gelenek tüm Arap kavimlerine şamil olmaktan çıkmıştı. Medani'nin yapıtlarından öğrenmekteyiz ki, o tarihlerde bu gelenek sadece Temim kavminde pek nadiren uygulanmaktaydı. Bu uygulamanın azalması çocuk öldürme geleneğine karşı, bu kavimlerde beslenen husumetin giderek artmış olmasındandır. Halktan kişilerin ve özellikle şairlerin tepkisiyledir ki, çoğu kavimlerde bu tür uygulamalara son verilmiştir. Örneğin ünlü şair Faraz Dak'ın büyük babası Şaşa'a Temim kavminde sürdürülen bu usulü durdurmak amacıyla öldürülecek olan kız çocukları satın alma ve böylece ölümden kurtarma yolunu açmıştı. Ve hiç kuşkusuz bu işi insancıl duygularla yapmıştır. Onun yaptıklarını duyan Muhammed kendisine iyi bir iş yaptın diye iltifatta bulunmuştur. Fakat bulunurken düşündüğü şey Müslüman nüfusun azalmamasını sağlama amacı olmuştur. Başka bir deyimle kız çocuklarının öldürülmesi geleneğine son verirken bunu kadına değer verdiği için değil, fakat Müslüman sayısının azalmaması düşüncesiyle yapmıştır. Bu itibarla Kur'an'da koyduğu çocuklarınızı yoksulluk nedeniyle öldürmeyin, biz onlara da size de rızık veririz. K 17 İsra Suresi ayet 31 şeklindeki ayetlere bakarak kız çocuğunu erkek çocuğuna eşit gördüğü kanısına kapılmak doğru olmaz. İleride göreceğimiz gibi kadın denilen yaratığı genellikle çocuk yetiştiren ve neslin üremesini sağlayan bir makine olarak görmüştür. Fakat hemen ekleyelim ki bunu yaparken dahi dişiyi hakir görmekten geri kalmamıştır. Gerçekten de bir yandan Kur'an'a kız çocuğunu hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman K 81 Tekvir Suresi ayet 8-98 ve yine putlara hizmet edenler çocuklarını öldürmeleri onlara iyi gösterilmiştir. K6 Enam Suresi ayet 137 şeklinde hükümler koymak suretiyle insancıl bir davranış içerisindeymiş gibi görünüp nüfusu çoğaltma siyaseti güderken diğer yandan da kendilerine erkek çocuklarını alıp kızları da Allah'a mal ediyorlar. Allah bundan münezzehtir. K16 Nahl Suresi ayet 57-62 demek suretiyle dişilerden melek olamayacağını ve çünkü Tanrı'nın dişileri melek yapmaya layık bulmadığını anlatmak istemiştir. Oysaki eski dönemlerde Araplar Tanrı'nın meleklerini dişi olarak kabul ederlerdi. Nitekim bunun böyle olduğunu Necm Suresinin 21-27-28 ayetlerinde yazılıdır. Muhammed ise kadının sınıfını aşağı gördüğü için meleklerin dişilerden olabileceği şeklindeki Arap inançlarını Tanrı'ya hakaret saymış ve bu nedenle Kur'an'a Tanrı bundan münezzehtir. K 16 Nahl Suresi ayet 57-62 hükümlerini yerleştirmiştir. Görülüyor ki cahiliye diye kötülenmek istenen dönemlerde Arap kadını hak ve özgürlükler bakımından pek kötü durumda değildi. Tanrı'nın melekleri olma şerefine bile ermişti. Oysa ki şeriat ile birlikte tüm değerini yitirmiş ve dinen ve aklen eksik bir yaratık kertesine indirilmiştir. İlerideki bölümlerde bunun böyle olduğunu kanıtlayan hususları belgeleriyle açıklayacağız. B. Eski Türklerde kadın devlet yönetebilecek kertede hak ve özgürlüklere sahip iken. Yabancı ve Arap kaynakların ortaya vurduğu diğer tarihi gerçek şudur ki, İslamiyet'i kabul edene kadar Türklerde kadın eşit hak ve özgürlüklere sahip bir değerdi. Ve şu muhakkak ki biz Türkler şeriat bataklığına saplandıktan bu yana özellikle iki güzel niteliğimizi yitirmişizdir ki bunlardan biri akılcılık ve diğeri de kadına saygıdır. 1. 7. ve 8. yüzyıllarda Orta Asya Türk ülkelerinin çoğu kadın hükümdarlarla yönetilmekte. Eski Türklerde özellikle Şamani döneminde kadınla erkekli dini toplantılar tertip edildiği, aynı yerde hep birlikte ayinler düzenlendiği, toplantıya katılanların bir daire halinde yere oturdukları, kadın ve erkeklerin mevki ve yaşlarına göre sıralandıkları anlaşılmaktadır. Yakutlarda ısıah denilen ayinlerin yapıldığı ve bu ayinlerde kadınların ve erkeklerin el ele tutuşarak meydana getirdikleri dairede hü hü diyerek raks ettikleri, hep birlikte kımız içtikleri ve dini merasimi yürüttükleri. Tarihi kaynakların ortaya vurduğu gerçeklerdir. Kadınla erkekle bu tür toplantılar her ne kadar Müslümanlığın kabulünden sonra da bir süre devam etmiş ise de giderek yok olmuştur. Buhara'nın Arap orduları tarafından işgalini naklen Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki, Orta Asya'daki birçok Türk devletinde kadın, devlet başkanlığı sorumluluğu ile görevlendirilmiştir. Nitekim Buhara o tarihlerde yani 8. yüzyılda Toksan adındaki bir hatun sultan tarafından yönetilmekteydi. Öte yandan İsa'dan sonra 720 yılında Kültekin için dikilen Tonyukuk ve 734 yılında Bilgehan adına dikilen Orhun kitabelerinden anlaşılmaktadır ki eski Türklerde kadın siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda özgürlüğe sahip bir varlıktır. Hatırlatalım ki Bilge Hatun, ki Gültekin'in annesiydi, devlet yönetiminde pek başarılı işler görmüştür. Gültekin Han iktidarı eşi Kutlulu Sultan ile birlikte kullanmıştır. Belazuri'nin Fütuhül Baldan'ında Arap ordularının Buhara'ya yaptığı saldırılara karşı Buhara Melikesi Hınık Hatun'un nasıl karşı koyduğu anlatılırken onun son derece dirayetli ve idareci bir kişiliğe sahip olduğu belirtilir. 2. 10. yüzyıl El-Belhi'nin yapıtlarında Türk kadınının özgürlüğü anlatılır. 10. yüzyılın ünlü coğrafyacısı El-Belhi, Kitab-ül Batve ve Tarih adlı yapıtının bir bölümünde o dönem itibariyle Türk ülkelerindeki kadının özgürlüğüne ilişkin olayları hikaye ederken ve özellikle Muaviye'nin oğlu Yezid zamanında Buhara'da hüküm süren Hatun Sultan'dan söz ederken Türk kadınının uygarlığı konusundaki hayranlığını gizleyemez. Anımsamakta yarar vardır ki Yezid'in Horasan'a vali olarak gönderildiği Zeyyad bin Ebihi'nin oğlu Orta Asya'da Arap fütununu genişletmek için saldırılar düzenlerken Buhara'da devlet yöneten Hatun Sultan bu saldırılara karşı korunmak amacıyla bir başka Türk ülkesinin hükümdarı Terkan'dan yardım istemiş ve bu vesileyle evlenme teklif etmiştir. 3. 11. yüzyıl Selçuk Sultanı Tuğrul'un kadına saygısı. Selçuk Sultanı Tuğrul 11. yüzyılda Bağdat'ı işgal ettikten sonra eski halifelerin sarayında Halife El-Kasım Bi-Emrillah'ın kızıyla evlenir. Evlendiği kadını büyük bir saygı ile tahta oturtur. Arap tarihçisi İbn Halikan şöyle anlatır. Sefer ayının 15. günü prenses sarayda kendisini bekleyen kocasına mülaki oldu ve altın kumaşlarla süslü tahta çıktı ve kocasını bekledi. Tuğrul Bey eşinin karşısında diz çökerek geldi. Ona emsalsiz hediyeler vererek tekrar yeri öptü ve büyük bir saygı gösterisiyle ve mutluluk duyarak odasına çekildi. Her ne kadar gerici çevreler bu evliliği hoş görmemişler ise de Tuğrul Bey gibi ünlü bir Fatih'in kararına karşı takındığı bu saygılı tutumunu hayranlıkla karşılamaktan kendilerini alamamışlardır. Yine 11. yüzyılın diğer tanınmış bir yazarı olan İbn Butlan, Türk kadınının zerafetini, inceliğini, canlılığını, temizliğini, cesaretini ve karakter üstünlüğünü gözler önüne sererken tarihi bir gerçeği dile getirir. 4. 12. yüzyıl İbn Cübeyr, Türk ülkelerinde kadına gösterilen saygıyı başka hiçbir yerde görmediğini söyler. 12. yüzyılın tanınmış tarihçilerinden İbn Cübeyr, 1183-1184 yılları arasında Gırnata'dan Mısır, Irak, Suriye ve Yakın Doğu ülkelerine yaptığı gezilerini anlatırken, Türk kadınının toplum yaşamlarındaki önemli yerini ve değerini açıklar. Horasan valisi Tukuşşah ile birlikte Kabe'yi ziyarete giden Ebul Mukrim teşkitinin yanındaki Türk prenseslerinden söz ederken tüm Arap ülkelerini dolaştığını, Irak'taki Abbasi halifelerini ziyaret ettiğini, Selahaddin İmparatorluğunu gezdiğini ve fakat hiçbir yerde Türk ülkelerinde olduğu gibi kadına değer verildiğine tanık olmadığını söyler. 5. 13. yüzyıl Marco Polo Türk kadının özgürlüğüne tanık olur. 13. yüzyılda Türk beldelerini dolaşan Marco Polo, Amuderya Nehri'nin yakınlarında Kuzeydoğu'ya yayılan ve Büyük Türkiye diye tanımlar olduğu yerleri ziyaret ederken Türk hükümdarlarının kızlarından söz eder ve şöyle der. Prenses öylesine güçlü ki tüm ülkede onunla başa çıkacak erkek bulmak güç. Çünkü kim çıkarsa hepsini alt etmektedir. Babası kendisini evlendirmek istediği halde o buna razı olmamakta ve kendi beğendiği birini bulana kadar hiç kimseyle evlenmek niyetinde olmadığını açığa vurmaktadır. Bundan dolayıdır ki babası ona yazılı olarak dilediği erkekle evlenebileceğine dair söz vermiştir. Bunun üzerinedir ki prenses ülkenin dört bir yanına haber salarak genç delikanlıları kendisiyle güç denemesine çağırmış ve kendisiyle başa çıkacak birini bulduğu zaman onunla evleneceğini açıklamıştır. Batılı yazarlar arasında Marco Polo gibi Türk kadınının özgür yaşamlarına, bağımsızlığına ve karakter olgunluğuna hayran kalanlar çoktur. Ricoldo di Mortegros bunlardan biridir. Bu ünlü yazardan öğrenmekteyiz ki, Türk ülkelerinde ve örneğin Selçuk Devleti'nde hakim olan gelenekler, Arap ülkelerindekinden çok farklıdır ve bu farklılık özellikle Türk kadınının toplumdaki üstün değeri ve yeriyle ilgilidir. Kısaca belirtelim ki, Türklerde kadının bu üstün kertede tutulduğu dönemlerde Batı dünyası tıpkı Arap dünyası gibi kadını ikinci plana atmıştı. Çoğu yerde koca sofrada yemek yerken kadın ayakta bekler, ona hizmet eder, her vesileyle kocasının ayaklarını öper ve fakat yine de haysiyet kırıcı muamelelere uğramaktan kurtulmazdı. Bu durumların özellikle Kolonya ve Normandi gibi yerlerde pek yaygın olduğu ve alınan tedbirlere rağmen yüzyıllar boyunca sürüp gittiği anlaşılmaktadır. Oysaki Türk ülkelerinde kadın erkeğine eşdeğerdedir. Ne var ki şeriat dinine girmek sonucu Türklerdeki bu güzel gelenekler yavaş yavaş yok olurken Batı'da aksine, daha doğrusu akılcı gelişme nedeniyle kadın hakları sorunu ele alınmış, büyük başarılara yönelik adımlar atılmıştır. 6. Cüveyni'nin kaleminde Türkan Hatun ve Raziye Sultan örnekleri. 13. yüzyılın ünlü yazarlarından Atamalik Cüveyni, Tarih Cihan adlı yapıtında Cengiz Han ailesinden söz ederken Türk kadınının yeteneklerini över. Özellikle Türkan Hatun'un devlet işlerindeki becerikliliğini, haysiyet duygusuna verdiği yeri ve örneğin kocası Sultan Osman'ı saygılı davranmıyor diye Sultan Mehmet'e şikayet etmesini nakleder ki çok ilginçtir. Yine Cüveyni'den öğrenmekteyiz ki, İlhanlıların 13. yüzyılda İslam'ı kabul etmelerinden sonra eski Türk geleneklerinde ve özellikle kadına saygı değerlerinde gerileme başlamıştır. Raziye Sultan örneği bunu kanıtlamaya yeterlidir. Gerçekten de Raziye 1236 ile 1240 yılları arasında Delhi tahtını işgal etmiştir. Babası il tutmuş. Tüm danışmanlarının itirazlarına rağmen onu veliahtlığa getirmiştir. İl tutmuşun ölümünden sonra saray erkanı devletin bir kadın tarafından idare edilmesini istememiş ve tahta il tutmuşun oğullarından birini Ruknuddin Firuz'u getirmiştir. Fakat bu hükümdarın kötü yönetimi yüzünden ihtilal patlak vermiş ve halk orduyla birlik olup Raziye'yi tahta çıkarmıştır. Raziye döneminde Delhi fevkalade iyi bir yönetime kavuşmuştur. Son derece akıllı ve geniş görüşlü olan Raziye, kadınlara özgürlük sağlamak üzere her şeyden önce peçe ve çarşafı kaldırmış ve kendisi de buna örnek olmuştur. Çarşaf giymek şöyle dursun, fakat saltanatının en parlak döneminde kadın elbiseleriyle değil, çoğu kez erkek kıyafetine girerek dolaşmayı tercih etmiştir. Böylece gerici çevrelere insan varlığının geleneklere köle olmaması gerektiği dersini vermiştir. Her ne kadar bu cesur ve özgür davranışı ona pahalıya patlamış ve tahtından olmasına yol açmış ise de, yüzyıllar içerisinde yararlı ve etkili bir örneğe zemin teşkil etmek bakımından zikredilmeye değer niteliğini yitirmemiştir.